Ayrım 4. Bir mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahın ışığında görebilme çabası yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hile gibiydi. Istırabın hüküm sürdüğü toplama kampında bile yaşama sanatını uygulamak yine de mümkündü. Bir benzerlik kurmak gerekirse insanın acısı gazın hareketine benziyordu. Belli miktarlarda gaz boş bir kutuya pompalandığında kutu ne kadar büyük olursa olsun onu tamamen ve eşit dağılım göstererek doldurur. Aynı şekilde ıstırap da ister küçük ister büyük olsun insan ruhunu ve bilincini tamamen doldurur. Bu yüzden de insan ıstırabının boyutu tamamen görelidir. Çok ufak tefek bir şeyin sevinçlerin en büyüğüne neden olduğu da vakidir. Örneğin Auschwitz'ten Dachau kontrolünde olan kampa yolculuğumuzu ele alalım. Yolculuğun Mauthausen kampına olmasından korkuyorduk. Yolculuk arkadaşlarımızın söylediğine göre Danube üzerindeki Mauthausen'e gitmek için geçilmesi gereken bir köprüye yaklaştıkça gerginliğimiz artmıştı. Bu tür bir şeyi daha önce hiç görmemiş olanlar büyük ihtimalle trenin köprüyü geçmediği ve sadece Dachau'ya gittiğini anladığımızda yaptığımız sevinç danslarını tasavvur edemezler. Yine 2 gün ve 3 gece süren yolculuğun ardından o kampa vardığımızda ne oldu? Aracın zemininde herkesin çömelmesine yetecek yer yoktu. Çoğumuz yol boyunca ayaktaydık. Sadece bazılarımız insan idrarıyla dolu yere sırayla çömelebilmişti. Vardığımızda daha eski tutsaklardan duyduğumuz iki önemli haber bu daha küçük kampın gaz odasının ve fırının olmadığıydı. Bu da Müslüman olmuş bir tutsağın doğrudan gaz odasına götürülemeyeceğini, Auschwitz'e dönüş yapan hasta konvoyunu beklemesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu sevinçli sürpriz bizi iyi bir ruh haline soktu. Auschwitz'teki barakamızın kıdemli bekçisinin dileği gerçek olmuştu. Mümkün olduğu kadar çabuk Auschwitz gibi bacası olmayan bir kampa getirilmiştik. Sonraki birkaç saat boyunca başımıza geleceklere rağmen kahkahalar atıp şakalar yaptık. Yeni gelenler sayıldığında aramızdan birinin eksik olduğu anlaşıldı. Bu yüzden kaybolan adam bulunana kadar dışarıda yağmur ve soğukta bekledik. Neyse ki barakalardan birinde yorgunluktan uyuyakalmış halde bulundu. Bunun üzerine sayın bir ceza gösterisine dönüştü. Gece boyunca ve ertesi sabahın erken saatlerine kadar yolculuğumuzun eziyetine rağmen iliklerimize kadar ıslanmış ve donmuş halde dışarıda ayakta tutulduk. Yine de hepimiz çok memnunduk. Bu kampta baca yoktu ve Auschwitz çok uzakta kalmıştı. Başka bir seferinde iş alanımızın yanından geçen bir grup mahkum gördük. Isırabın göreliliği o zaman ne kadar bariz hale gelmişti. Bu mahkumların bize düzenli, güvenli ve mutlu görünen hayatlarını ne kadar kıskanmıştık. Kesinlikle düzenli olarak banyoya girebiliyorlar diye düşünmüştük. Kesin diş fırçaları ve elbise fırçaları her biri için ayrı şilteleri vardır. Ve akrabalarından her ay mektup alabiliyor, en azından hala hayatta olup olmadıklarından haberdar ediliyorlardır. Biz bunları çok zaman önce kaybetmiştik. Bir fabrikaya girip korunaklı bir yerde çalışma şansı bulanları daha çok kıskanıyorduk. Herkesin isteği böyle bir hayat kurtaran şansa sahip olmaktı. Göreli şansın ölçeği daha da genişti. Kampın dışındaki müfrezlerde bile bunlardan birine dahildim. Diğerlerinden daha kötü olduğunu düşünülen birimler vardı. İnsan dik bir yamaçtaki derin çamur bataklıklarına girip günde 12 saat demiryolunun borularını boşaltmak zorunda kalmayanlara bile imrenebiliyordu. Kazanların çoğu bu iş sırasında oluyor ve sıklıkla ölümle sonuçlanıyordu. Başka çalışma gruplarında ustabaşıları görünen o ki yerel bir dayak geleneğini sürdürüyorlardı ve bu da onların kumandasında çalışmadığınız veya sadece geçici süre çalıştığımız için göreli olarak şanslı hissetmemize neden oluyordu. Bir kere kötü talih sonucu bu gruplardan birine dahil oldu. Ustabaşının sürekli olarak benimle uğraştığı 2 saatin ardından işçilerin yeni bir gruba geçmesi gereğini haber veren siren duyulmasıyla kampa ölmüş ya da ölmek üzere olan tutsakları taşıyan kızaklardan birinin üzerinde dönecekti. Kimse roundun bitişini haber veren ve son dakikada nakavttan kurtulan bir boksör de dahil kimse bu tür bir durumda bir siren sesinin getireceği rahatlamayı hayal edemez. En küçük merhametlere bile minnettardık. Yatmadan önce bile bitlerimizi ayıklayacak zaman olduğunda seviniyorduk ki aslında bu tavanın buzdan sarkıtlarını sarktığı ısıtılmayan barakada çıplak olarak ayakta durmayı gerektiren keyifsiz bir işti. Yine de bu işlem sırasında hava saldırısı alarmı verilmediğinde ve ışıklar kapatılmadığında memnun oluyorduk. Çünkü bu işin doğru düzgün yapamadığımızda gecenin yarısını uyanık geçiriyorduk. Kamp yaşantısının müstesna hazları bir tür olumsuz mutluluğa yol açıyordu. Schopenhauer'un ifade ettiği gibi ıstıraptan kurtulma sağlıyor ve hatta göreli bir şekilde sadece bu. Gerçekten olumlu olan hazlar ve hatta pek küçükleri bile gerçekten çok azdı. Bir gün bir tür bir haz bilançosu çıkardığımı ve geçen birçok haftada sadece iki keyifli an ayırt edebildiğimi hatırlıyorum. Bunlardan biri çalışmadan dönerken uzun bir beklemeden sonra yemekhaneye gönderildiğim ve tutsak aşçı F'nin çorba dağıttığı sıraya denk düştüğüm gündü. Dev kazanlardan birinin ardına duruyor ve tutsaktan onu uzattığı kaselere çorba dolduruyordu. Kendisine kase tutan tutsağın kim olduğuna hiç bakmayan ve kimin aldığından bağımsız olarak çorbayı eşit dağıtan tek aşçıydı. Böylece arkadaşlarına veya hemşirelerine torpil geçerek patatesleri onlara verip diğerlerine çorbanın suyunu bırakmazdı. Yine de kendi çevresini herkesin üstünde gören bu tutsakları yargılamak bana düşmez. Mesele er ya da geç bir ölüm kalım meselesine dönüşecekken kendi arkadaşlarına torpil geçen birine kim taş atabilir? Kendisine böyle bir durumda aynısını yapıp yapmayacağını sorup tam bir dürüstlükle cevaplamayan kimse bu durumu yargılayamaz. Normal hayata döndükten yani kamptan serbest bırakıldıktan uzun bir süre sonra biri bana ranzaların üzerinden üst üste yatan ve gelen ziyaretçiye boş boş bakan tutsakların fotoğraflarının bulunduğu bir dergi göstermişti. Korkmuş ve boş bakan yüzler bunlarla ilgili her şey çok korkunç değil mi diye sormuştu. Neden diye sordum. Çünkü gerçekten anlamamıştım. O anda her şeyi yeniden hatırladım. Sabahın 5'inde dışarısı hala zifiri karanlık oluyordu. 70 kişinin bakıldığı toprak bir barakada sert tahtaların üzerinde yatıyordum. Hastaydık ve çalışmak için kamptan ayrılmamıza, talime katılmamıza gerek yoktu. Hepimiz kendi küçük köşemizde yatabilir, uyuklayabilir ve günlük ekmeğin elbette ki hastalara daha küçük veriliyordu ve günlük çorbanın dağıtımını bekleyebilirdik. Her şeye rağmen ne kadar mutlu ve memnunduk. Gereksiz ısı kaybını engellemek için birbirimize sokulmuştuk ve gerekmedikçe parmağımızı bile kımıldatamayacak kadar tembel ve isteksizdik. Gece vardiyasının dönüşünde sayım için toplanan alanda tiz düdük ve bağırışlar duyduk. O sırada kapı sonuna kadar açıldı ve kar fırtınasının soğuğuna barakamızın içine doldu. Karla kaplanmış yorgun bir yoldaş birkaç dakika oturmak için içeri girdi ancak kıdemli bekçi onu yine dışarı çıkardı. Yoklama sırasında bir yabancının barakaya alınması kesinlikle yasaktı. O sırada o arkadaş için ne kadar üzülmüş ve onun yerinde olmadığım, hasta olduğum ve hasta koğuşunda uzanabildiğim için kendi adıma ne kadar da sevinmiştim. Orada 2 gün geçirmenin ve belki de 2 gün daha geçirmenin hayat kurtaran bir anlamı vardı. O dergide o fotoğrafları gördüğümde aklıma tüm bunlar geldi. Anlattığımda dinleyenler fotoğrafları neden o kadar korkunç bulmadığımı anladılar. Orada gösterilen insanlar belki de o kadar mutsuz değillerdi. Hasta koğuşundaki 4. günümde başhekim içeri aceleyle gelip tifüs hastalarının bulunduğu başka bir kampta tıbbi gönüllü olmamı istediği sırada gece vardiyasına alınmak üzereydim. Arkadaşlarımın aksi yöndeki tavsiyelerine ve neredeyse hiçbir meslektaşımın hizmeti kabul etmemesine rağmen gönüllü olmaya karar verdim. Çalışma grubunun içinde kalırsam kısa süre içinde öleceğimi biliyordum ancak orada ölürsem ölümün bir anlamı olacaktı. Hiç şüphesiz bir ot gibi yaşayıp sonunda o zaman olduğum gibi verimsiz bir işçi halinde ölmektense bir hekim olarak yoldaşlarıma yardım etmek için çalışmanın daha anlamlı olacağını düşündüm. Bu benim için fedakarlık değil, basit bir matematik işiydi. Fakat sıhhiye bölüğünün subayı tifüs kampı için gönüllü olan 2 doktora doğru düzgün bakılmasını emretmişti. O kadar zayıftık ki eline 2 doktor yerine 2 ceset geçeceğinden korkmuştu. Daha önce insanın kendisini ve yakın arkadaşlarını hayatta tutmasıyla ilgili olmayan her şeyin nasıl değer kaybettiğinden bahsetmiştim. Her şey bu amaç uğruna feda edilebiliyordu. İnsanın kişiliği benimsediği tüm değerleri tehdit eden ve onu şüpheye düşüren bir zihinsel karmaşaya sürüklenmesine neden olan bir noktaya sürüklenebiliyordu. İnsan yaşamı ve onurunu artık tanımayan ve insanı iradesinden soyutlayarak onu yok etmeyi planlayan bir dünyada kişisel benlik en sonunda değerini kaybedebiliyordu. Toplama kampındaki bir insan kendisine saygısını korumak için son bir mücadele vermediği takdirde birey olma, aklı, iç özgürlüğü ve kişisel değerleri olan bir varlık olma hissini kaybediyordu. Bu durumda kendini sadece korkunç bir insan kitlesinin bir parçası olarak görmeye başlıyor ve varoluşu hayvan yaşamı seviyesine iniyordu. İnsanlar bazen bir arada bazen tek tek tıpkı kendine ait bir düşüncesi ve iradesi olmayan bir koyun sürüsü gibi bir yerden diğerine doğru güdülüyorlardı. İşkence ve sadizm biçimlerinde ustalaşmış küçük ama tehlikeli bir çete onları her yandan izliyordu. Bu çete sürüyü ileri geri bağırış, tekme ve düdüklerle durmadan hareket ettiriyordu. Biz koyunlar ise sadece 2 şey düşünüyorduk. Kötü köpeklerden kaçınmayı ve biraz yemek almayı. Sürekli olarak bir sürünün ortasına ürkekçe kümelenen koyunlar gibi her birimiz kendi gruplarımızın ortasında durmaya çalışıyorduk. Bu bize kalabalığın yanında arkasında veya önünde yürüyen gardiyanların darbelerinden kaçma şansı veriyordu. Ortadaki konumların acı rüzgarlara karşı korunma gibi ek bir avantajı da vardı. Bu nedenle kalabalığın içine dalmak kişinin kendi postunu kurtarmaya çalışması anlamına geliyordu. Bu genellikle otomatik olarak yapılıyordu. Ayrıca kamptaki en zorunlu yasalardan biriyle de uyumluydu. Belirgin olmamak. Her zaman SS'in dikkatini çekmekten kaçınmaya çalışıyorduk. Elbette kalabalıktan uzak durmanın mümkün ve hatta gerekli olduğu zamanlar da vardı. Herkesin yaptığı her şeye her dakika dikkat edilen zorunlu bir topluluk yaşamının en azından bir süre için uzlaşma isteğine yol açtığı bilinir. Tutsak kendisi ve düşünceleriyle baş başa kalmaya özlem duyuyordur. Mahremiyet ve yalnızlığı arzuluyordur. Sözde istirahat kampına naklimin ardından bazen 5 dakikalığına yalnız kalma şansı bulurdum. Delirium'daki 50 hastanın bulunduğu çalıştığım barakanın arkasında kampı çevreleyen çitlerin köşesinde sessiz bir nokta vardı. Oracığa yarım düzine cesedi korumak için birkaç direk ve ağaç dalından bir tente yapılmıştı. Ayrıca su borularının bağlandığı bir kuyu vardı. Hizmetlerime ihtiyaç duyulmadığında bu kuyunun tahta kapağına çömelirdim. Sadece dikenli telin oluşturduğu çerçeveden Baviera manzarasının yeşil ve çiçekli bayırlarına ve uzaktaki mavi tepelere bakardım. Özlemle hayal kurardım ve düşüncelerim kuzey ve kuzeydoğuya, yani evimin olduğu yöne doğru uçar, ancak sadece bulutları görebilirdim. Dibimde, üzerinde pirelerin cirit attığı cesetler beni rahatsız etmezdi. Sadece geçen gardiyanların adımları, revire çağrılmak veya 50 hastaya birkaç gün yetecek 5-10 aspirinden oluşan ilaç paketinin ulaşması beni düşüncelerimden uyandırabilirdi. Onları aldıktan sonra vizite çıkar, hastaların nabızlarını yoklayarak ciddi vakalara yarım tablet verirdim. Ancak durumu umutsuz olanlara ilaç verilmezdi. Hem işe yaramazdı, hem de biraz umutlu durumda olanları ilaçtan mahrum bırakmak istemezdim. Hafif durumda olan hastalar içinse hiçbir şey yapamazdım. Belki cesaretlendirici bir iki kelime. Kendim de ciddi bir tifüs atağı yüzünden zayıf ve bitkin olmama rağmen bu şekilde kendimi hastadan hastaya sürüklerdim. Sonra yine su kuyusunun ahşap kapağının üstündeki yalnızlığıma dönerdim. Bu kuyu bir gün tesadüfen üst tutsağın hayatını kurtardı. Özgürlüğümüzden kısa bir süre önce Dachau'ya kitlesel nakiller yapılıyordu ve bu üç tutsak haklı olarak nakilden kaçmak istedi. Kuyudan aşağı indiler ve buradan gardiyanlardan saklandılar. Ben de kapağın üzerine oturarak masum görünmeye çalıştım ve tellere taş atarak çocukça bir oyun oynadım. Beni fark eden gardiyan bir süre durdu ancak sonra devam etti. Aşağıda 3 kişiye en kötü tehlikenin geçtiğini söyledim. Dışarıdan bakan birinin kampta insan yaşamının ne kadar değersiz olduğunu kavraması zordur. Kamp sakinleri katılaşmışlardı ancak hasta konvoyu yüklenirken insan varoluşuna yönelik korkunç saygısızlığın daha da çok bilincine varıyorlardı. Hastaların iskeletleşmiş bedenleri tutsakların çoğunlukla kar fırtınasında kilometrelerce çektiği iki tekerlekli arabalara atılıyordu. Araba yola çıkmadan önce hastalardan biri ölürse yine de arabaya atılıyordu. Listenin tam olması lazımdı. Önemli olan tek şey listeydi. Bir insanın tek karşılığı taşıdığı numaraydı. İnsan kelimenin tam anlamıyla numaraya dönüşmüştü. Ölü ya da diri olması önemli değildi. Numaranın yaşamı tamamen konu dışıydı. Numaranın arkasındakiler çok daha önemsizdi. Bir insanın kaderi, geçmişi, ismi. Hasta tutsakların nakli sırasında ben hekim sıfatıyla Baviera'daki bir kamptan diğerine onlara eşlik ederken kardeşinin adı listede olmadığı için arkada bırakılan bir adım vardı. Genç adam o kadar yalvarmıştı ki kamp bekçisi bir değiş tokuş yapmaya karar vermiş ve kardeş o sırada geride kalmayı tercih eden başka bir tutsağın yerini almıştı. Fakat listenin tam olması gerekiyordu. Bu da kolaydı. Kardeş diğer tutsakta numaralarını değiştirmişti. Daha önce de belirttiğim gibi burada hiçbir evrakımız yoktu. Herkes sadece kendi bedenine sahipti. Sonuçta hala nefes alıyorduk. Bizimle ilgili geri kalan her şey, mesela iskelet gibi vücutlarımızdan sarkan paçavralar, sadece hasta tutsakların nakline dahil edilirsek önemliydi. Getirilen Müslümanlar utanmaz bir merakla ayakkabılarını ve giysileri kendininkilerden daha iyi mi diye inceleniyordu. Sonuçta kaderleri mühürlüydü fakat kampta kalan hala çalışabilecek durumda olanlar hayatta kalma şanslarını arttırmak için her türlü aracı kullanmak zorundaydı. Duygusal değillerdi. Tutsaklar kendilerini tamamen gardiyanların insafına bırakılmış kader kurbanları olarak görüyorlar ve bu da onları koşulların elverdiğinden daha bile fazla insanlıktan soyutluyordu. Auschwitz'te kendime çok işime yarayacak bir kural koymuştum ve sonradan yoldaşlarımdan birçoğu da bu kuralı uyguladı. Genel olarak tüm soruları dürüstçe cevaplıyordum fakat sorulmayan hiçbir şey hakkında konuşmuyordum. Yaşım sorulduğunda söylüyordum. Mesleğim sorulduğunda doktor diyor ancak ayrıntılandırmıyordum. Auschwitz'teki ilk sabahımda bir SS subayı nümayiş alanına geldi. Tutsaklar olarak gruplara ayrılmamız gerekiyordu. 40 yaşın altındakiler ve üstündekiler, metal işçileri, tamirciler ve benzeri. Sonra yara bere muayenesi yapıldı ve tutsaklar yeni bir grup oluşturmak zorunda kaldı. İçinde olduğum grup başka bir barakaya götürüldü ve burada tekrar sıraya girdik. Yeniden gruplara ayrıldıktan ve yaşım ve mesleğim gibi sorulara cevap verdikten sonra başka bir küçük gruba dahil edildim. Bir kere daha başka bir barakaya götürüldük ve yeniden gruplandırıldık. Bu bir süre böyle devam etti ve ben kendimi bilmediğim diller konuşan yabancılar arasında bulup çok mutsuz oldum. Sonra son seçim geldi ve kendimi yine ilk barakada birlikte olduğum grupta buldum. Bu süre içinde barakadan barakaya geçtiğimi fark etmemişler bile ama ben bu süre içinde kaderin birkaç kere değiştiğinin farkındaydım. İstirahat kampına gitmek üzere hasta nakli ayarlanırken birkaç doktor da gerektiği için adım listeye yazılmıştı fakat kimse varış noktasının istirahat kampı olduğuna inanmıyordu. Bundan birkaç hafta önce aynı nakil yine ayarlanmıştı. O zaman da herkes hedefin gaz fırınları olduğuna inanıyordu. En çok korkulan gece vardiyasına gönüllü olanların nakil listesinden çıkarılacağı duyurulduğunda 82 kişi hemen gönüllü oldu. Çeyrek saat sonra nakil iptal edildi ama 82 kişi gece vardiyası listesinde kaldı. Bunların çoğunluğu için bu önümüzdeki 2 hafta içinde ölüm demek. Şimdi de istirahat kampına nakil ikinci kez ayarlanıyordu. Yine hiç kimse bunun hasta olanların sadece 2 haftalığına bile olsa kalan son gücünü emmek için bir oyun mu olduğunu yoksa gaz fırınlarına veya gerçekten istirahat kampına mı gidileceğini bilmiyordu. Beni sevmeye başlayan başhekim bana bir akşam ona çeyrek kala gizlice şöyle dedi. Erodos'unda adının listeden çıkarılacağını söyledim. Saat 10'a kadar yapabilirsin. Ona benim böyle bir şey yapmayacağımı ve kaderimi kabul etmeyi öğrendiğimi söyledim. Arkadaşlarımla kalmayı tercih ederim dedim. Gözlerinde bir acıma gördüm. Sanki biliyordu. Elimi sessizce sıktı. Bu yaşam değil. Yaşama bir elvedaydı. Yavaşça barakama yürüdüm. İyi bir arkadaşımı beni beklerken buldum. Gerçekten onlarla gitmek istiyor musun? Diye üzülerek sordu. Evet gidiyorum. Gözlerine yaşlar doldu. Onu teselli etmeye çalıştım. Yapılacak bir işim daha vardı. Vasiyetimi yazmak. Dinle Otto. Karıma dönemezsen ve sen onu bir daha görürsen ona onunla her gün her saat konuştuğumu söyle. Sakın unutma. İkinci olarak onu herkesten çok sevdim. Üçüncüsü onunla evli olduğum kısacık süre burada tüm yaşadıklarımıza rağmen her şeye değerdi. Otto neredesin şimdi? Yaşıyor musun? Seninle geçirdiğimiz son saatten sonra başına neler geldi? Karına kavuşabildin mi? Sana çocuksu gözyaşlarına rağmen vasiyetimi kelime kelime ezberlettiğimi hatırlıyor musun? Ertesi sabah nakille birlikte yola çıktım. Bu sefer tezgah değildi. Gaz odalarına da gitmedik ve gerçekten istirahat kampına gittik. Bana acıyanlar her zamankinden daha şiddetli bir kıtlıkla karşı karşıya oldukları kampta kalmışlardı. Kendilerini kurtarmaya çalışmışlar ancak sadece kaderlerini mühürlemişlerdi. Aylar sonra serbest bırakılmamızın ardından eski kampımızdan bir arkadaşla karşılaştım. Kamp polisi olarak ceset yığınlarının arasında bir parça et aradığını anlattı. Bir tencerenin içinde bulduğu ete el koymuştu. Yamyamlık başlamıştı. Tam zamanında ayrılmıştım. Bu Tahran'daki Azrail öyküsünü hatırlıyor musun? Bir gün zengin ve güçlü bir İranlı uşaklarından biriyle bahçede karşılaşmış. Uşak Azrail ile karşılaştığını ve onu tehdit ettiğini söyleyerek bağırmış. Efendisine kendisine en hızlı atını vermesi için yalvarmış. Böylece Tahran'a aynı akşam varabilecekmiş. Efendi kabul etmiş ve uçak ata atlamış. Eve dönen efendi Azrail ile kendisi karşısında ona sormuş. Neden uşağımı korkutup tehdit ettin? Azrail yanıtlamış. Tehdit etmedim. Sadece onunla bu gece Tahran'da buluşmayı planlarken burada karşılaştığım için şaşırdığımı söyledim. Kamp sakinleri ne olursa olsun karar vermekten ve inisiyatif almaktan korkuyorlardı. Bu insanı kaderin yönettiğine ve kişinin kaderini etkilemeye çalışmaması bunun yerine ağları örmesine izin vermesi gerektiğine yönelik güçlü bir histen kaynaklanıyordu. Buna ek olarak tutsağın hislerine hiç de basit bir etkisi olmayan bir umursamazlık hali de söz konusuydu. Bazen ölüm kalım meselesi olan konularda karar vermek gerekiyordu. Tutsak bu seçimi kadere bırakmayı tercih ediyordu. Karardan kaçmanın en belirgin olduğu durumlar tutsağın bir kaçma girişiminden yana veya aleyhinde karar vermesi gerektiği zamanlardı. Karar vermesi gerektiği o dakikalarda cehennem azabı çekiyordu. Kaçmaya çalışmalı mı? Riski göze almalı mı? Bu işkenceyi ben de çektim. Cepheye yaklaşırken kaçma şansım vardı. Tıbbi görevleri dahilinde kampın dışındaki barakaları ziyaret etmek zorunda kalan bir meslektaşım beni yanına almak istedi. Hastalığın bir uzman görüşü gerektirdiğini öne sürerek beni dışarı çıkardı. Kampın dışında yabancı bir direniş hareketi bize üniforma ve evrak sağlayacaktı. Son anda bazı teknik sorunlar çıktı ve bir kez daha kampa dönmek zorunda kaldık. Bu şansı kendimize biraz erzak, birkaç çürük patates bulmak ve bir sırt çantası aramak için kullanmıştık. Kadınların kampında kadınlar başka bir kampa gönderildiği için boş kalan bir barakaya girdik. Baraka korkunç bir haldeydi. Belli ki kadınlar yanlarına birkaç parça bir şey alıp kaçmışlardı. Paçavralar, saman, çanak çömlek kırıkları ve çürük yiyecekler vardı. Bazı kaplar iyi durumdaydı ve işimize yarayabilirlerdi. Ama onları almamaya karar verdik. Son zamanlarda durumlar iyice kötüleştikten sonra sadece yiyecek değil, maşrapa veya lazımlık olarak da kullanıldıklarından haberimiz vardı. Barakanın içinde herhangi bir mutfak aleti bulundurma yönelik sıkı bir yasak vardı ancak bazıları, özellikle tifüs hastaları yardım alarak bile dışarı çıkmayacak kadar bitkin oldukları için bu kuralı ihlal edebiliyorlardı. Ben gözcülük yaparken arkadaşım içeri girdi ve kısa süre sonra paltosunun altına sakladığı bir çantayla döndü. İçeride benim alabileceğim başka bir tane daha çanta görmüştü. Böylece yer değiştirdik ve içeri ben girdim. Döküntüleri karıştırırken çantayı buldum ve hatta bir diş fırçası bile buldum. Birdenbire arkada bırakılan diğer şeylerin arasında bir şey daha gördüm. Bir kadının cesedi. Barakama giderek tüm ganimetimi toplamaya çalıştım. Yiyecek kabım, ölmüş bir tifüsçüden miras kalmış yırtık bir çift eldiven ve kısa kısa notlarla dolu birkaç müsvedde kağıdı. Barakada çift sıra çürümüş tahtalar üzerinde yatan hastalarıma hızlıca son bir kez yokladım. Neredeyse ölmek üzere olan ve hayatını kurtarmak için canla başla çalıştığım tek hemşireme uğradım. Kaçma konusundaki niyetimi kendime saklamalıydım ama yoldaşım bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştı. Yorgun bir sesle bana sordu. Sen de mi çıkıyorsun? İnkar ettim ama üzgün bakışlardan kaçınmakta çok zorlandım. Tüm hastaları yokladıktan sonra ona geri döndüm. Yine beni umutsuz bir bakışla karşıladı ve bir şekilde bu bakışlarda suçlama hissettim. Arkadaşıma onunla kaçabileceğimi söylediğim zaman oluşan o nahoş duygu daha şiddetli bir hale geldi. Aniden kaderimi bir kere daha ellerime almaya karar verdim. Barakadan dışarı koştum ve arkadaşıma onunla gelmeyeceğimi söyledim. Ona söyler söylemez zihnimde yaptığım bu kapanış ve hastalarımla kalmaya karar vermiş olmak o mutsuz histen kurtulmamı sağladı. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyordum ama daha önce hissetmediğim bir iç huzur hissediyordum. Barakaya döndüm. Hemşiremin ayak ucundaki tahtaya oturdum ve onu rahatlatmaya çalıştım. Ardından diğerleriyle konuştum ve onları deliryumlarında sakinleştirmek için uğraştım. Kamptaki son günümüz gelip çatmıştı. Cepheye yaklaştıkça tutsakları başka kamplara götüren kitlesel sevkler de artmıştı. Kamp yetkilileri, kapolar ve aşçıların tamamı kaçmıştı. O gün kampın gün batımına kadar tamamen boşaltılması emri verilmişti. Kalan birkaç hasta bile ayrılmak zorundaydı. Gece kamp ateşe verilecekti. Akşamüstü hastaları almak için geleceği söylenen kamyonlar görünürde yoktu. Bunun yerine kampın kapıları aniden kapatıldı ve teller kimseye kaçmasın diye daha sıkı gözlem altında tutuldu. Kalan tutsaklar kampla birlikte yıkılmaya mahkum edilmişti. Arkadaşım ve ben ikinci kez kaçmaya karar verdik.